Ayrım 44.
Hoş geldin Kaptan Destancı dedi konuğuna. Destancı yerinden doğruldu. Yaşlı Sipaka'yı hep sayar severdi ama çekinirdi de ondan. Daha yaşlıydı, cömertti, ünlü bir kaptandı. Hoş bulduk Kaptan Sipaka dedi. Girit'in ünlü koca aslanı. Şu sıra senin için bir destan düzüyorum ki sorma koca yiğidim. Ölümsüz kılacağım seni. Bırak önce öleyim de ondan sonra dedi büyük baba da. Yüzü karardı. Ne iyi haberler getirdin bize diye atıldı Mastrapas'ın karısı. Heyecanlıydı, acele ediyordu. Kocasından haber almak istiyordu. Ne alemdeydi dağ başlarında savaşın acemisi, zavallı. Ben Mastrapas'ın karısıyım, Çancı Mastrapas'ın. Hele bir karnımızı doyuralım da ondan sonra diye karşılık verdi destancı başı. Yiyip içelim de zihnimiz açılsın. Kafam arı kovanına dönmüş, vınlıyor açlıktan. Yemek getirin diye buyurdu büyük baba. Bir maşrapada şarap koyun ağzına kadar. Dolmaz ki destancı başının midesi. Dolmak bilmez ki ahiret mübarek öbür dünya. Dolacağı yok. Destancı gülümsedi. Sofrayı kurdular. Bağdaş kurup oturdu ocağın karşısında. Mide kuyusunun kapağını koca ağzını açtı yalımlara doğru. Kadınlar ayakta atıştırışına, kaşık kaşık yiyecekleri sineye indirişine bakıyorlardı hayran, kıvançlı. Büyük baba da karşısına oturmuştu. Boyalı sakalıyla seyrediyordu. O da hayran. Uzunca süre hiç kimse konuşmadı. Destancının dişlerinin takırtısından, dilinin şapırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Maşrapayı kaldırıp diktiğinde gırtlağı guluk guluk ediyordu. Yemeğini bitirdi, sakalını sıvazlayıp sildi. Dönüp baktı. Karşısında Kaptan Sifaka'yı, ardında da ayakta dinilen kadınları gördü. Sorun artık dedi, tabanlarını ateşe verdi. Kadınlar üstüne yumuldular. Her birinin ayrı bir acısı, sıkıntısı vardı. Oğullarını, kocalarını, kardeşlerini görmüş müydü bir yerlerde? Sağ mıydılar, yaşıyorlar mıydı? İhtiyar destancının dudaklarından sarkıyorlardı kadınlar. Destancı kimsecikleri görmemişti. Bu kış kıyamette nasıl tırmanırdı tepelere, doruklara? Ne işi vardı onun yaylım ateşleri arasında? Açlıkla cebelleşmek, soğukta inim inim inlemek onun nesineydi? Destan huzur isterdi, güven, rahat isterdi. Kimseyi görmemişti işte. Ne kocalarını, ne oğullarını, ne kardeşlerini. Ama şimdi karnı tok, sırtı pekti. Acıyordu bayağı zavallılara. Bundan her birine bir iki tatlı söz söylüyor, gönüllerini alıp başından savıyordu. Sonra sıra başkasına geliyordu. Gidenlerin hepsi de hoşnuttu. Memnun, mutlu, çekip gidiyorlardı destancının yanından. Tüm kadınları savdıktan, o da boşaldıktan sonra büyük babaya döndü, gülümsedi. İyi şeyler düşünelim, iyi olsun dedi. Benim görevim bir çift tatlı söz. Tanrı beni yalancı çıkarmasın, ötesine karışmam. O da görevini bilsin. Yalanla mı insanları teselli edersin sen dedi büyük baba çok ciddi. Ben destan düzerim dedi ihtiyar Kriyaras. Bununsa anlamı şu, iyi haberler vermek. Benim işim bu. Bak şimdi biz erkekler yalnız kaldık. Sen, ben ve torunum. Doğruyu konuş şimdi. Köy köy, memleket memleket dolaşırsın sen. Tüm şamatalar, tüm gürültüler, her şeye kulak verirsin. Ne duydun, ne dinledin, söyle. Gözlerini dört açarsın. Hiçbir şey kaçmaz gözlerinden. Neler gördün, nelerle karşılaştın? Koca Kriyaras, Girit kavuşacak mı özgürlüğüne bu kez? Ha, kavuşacak mı? Derler ki siz destancılar, Tanrı aşıkları, yalnız kalınca Tanrı ile konuşurmuşsunuz. Öyle derler. Tanrı ne diyor bu işe ha? Kurtulacak mı Girit? Kavuşacak mı özgürlüğe? Kriyaras koca kafasını eğdi, içinde sözler birbirine girip çalkalandı, boğazına doğru üşüştü. Destancı aralarından bir seçim yapmak amacıyla durakladı. Koca Sifaka dedi, bak biz bizeyiz, sana şimdi hiç kimseye söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Tam 100 yaşındasın sen, gerçeklerden korkun yoktur. Hayır yoktur, korkmam dedi büyük baba. Dinle öyleyse. İsa Efendimiz dünyaya geldiğinde tüm uluslar ak, kara, sarı onu karşılamaya gelmişlerdi. Öldüğünde de yine tüm uluslar uğurlamaya gittilerdi. Girit de vardı aralarında. Başında siyah yazması, Azrail yanığı iri iri gözlü. Bir kenarda duruyordu, en arkalarda. Büyük ulusların arasına nasıl girerdi o? İngiliz'in, Rus'un, Amerika'nın arasına. Durup bekliyordu ötekiler gitsin de varıp İsa Efendimiz'in kanlı ayaklarını öpsün diye. Akşam olmuştu. Bütün gün güneş taşları yakıp kavurmuştu. İkindiye doğru bulutlar toplanmaya başlamıştı. Yağmur damlaları değil, iri iri, ılık ılık gözyaşlarıydı bunlar. Tanrı gözlerini açıp bakmıştı. Yağmurun karanlığın içinde karalar giymiş bir kadın görmüştü. Meryem ana sanmıştı. Hey ana diye gürlemişti. Girit başını kaldırmıştı. Şimşek çakmış ikiye bölmüştü karanlık gökyüzünü. Girit'in yüzü aydınlanmıştı. İsa Efendimiz diye bağırmıştı kucağını açıp. Meryem ana değilim ben. Ben Girit'im, Girit. İsa Efendimizin sesi duyulmuştu birden. Yaklaş. Yaklaşmıştı. Girit tir tir titriyordu. Çarmıhı kucaklamıştı. Çiviyle çakılı ayakları öpmüştü. Dudakları kana bulanmıştı. Ya İsa, beni bırakıp da nerelere gidiyorsun? Çarmıhtakinin sesi yeniden duyulmuştu. Ağlama, kaldır sağ elini, buraya bak. Girit şimşekler arasından elini kaldırmıştı. Sağ elini ki bir de ne görsün. En soylu parmağında, yüzük parmağında bir halka parlıyor. Ya İsa, nişan yüzüğü mü bu yoksa tutsaklık zincirinin halkası mı? İsa Efendimiz gülümsemiş, başını eğmişti. İpince bir ses çıkmıştı ağzından. Ne demişti? Girit duyamamıştı o sesi. Ya İsa, nişan yüzüğü mü bu yoksa tutsaklık zincirinin halkası mı diye yeniden bağırmıştı Girit. Karşılık yok. Bir daha bağırmıştı, gene karşılık yok. İhtiyar Kriyaras bir ara sustu, az sonra devam etti. Hala bekliyor güneşin yağmurun altında, karanlıklar içinde, karalara bürünmüş, bir başına dul kalmış yaslı bir ana gibi Girit. Durup bağırıyor, ya koca Sifaka, durup da bekliyor, karşılık bekliyor. İhtiyar Kriyaras iç geçirdi, baktı. Maşrapanın dibinde azıcık şarap kalmıştı, boğazını ıslattı. Hey gidi zavallı Girit diye mırıldandı, ayağa kalktı. Büyük baba da kalktı, gelini Katerina'ya seslendi. Dağarcığını doldur şunun dedi. İyi çalıştı bugün, hak etti. İhtiyar Kriyaras'a döndü. Dişlerin sağlam mı dedi, tamam mı dişlerin? Bir tek eksik dedi destancı gülümseyerek. Kendi elimle çıkardım kerpetenle, 20 yaş dişi. Birer avuçta cevizle badem koy dedi büyük baba. Soylu birini uğurluyormuş gibi destancıyı kapıya dek çıkardı. Hadi güle güle dedi, elini uzattı. Bir dahaki sefere masalını anlatırken bir şey kaybetmezsin, koy İsa'yı karşılık versin, konuştur onu, nişan yüzüğü desin. Demin sen kendin dediydin, iyi şeyler düşünelim, iyi şeyler olsun. Meraklanma sen kaptan Sifaka dedi kurnaz destancı. Ben masalımı herkese hep aynı anlatmam, bilirim işimi ben, herkese gücüne göre, hadi eyvallah. Büyük baba kapının önünde ayakta destancının karlara bata çıka uzaklaştığını seyretti. Trasaki de büyük babasının elinden tutmuş bu acayip misafirin uzaklaşmasını izliyordu. Kriyaras gözden yitince büyük baba torununa döndü. Anladın mı şimdi dedi. İsa Efendimiz, Girit, nişan yüzüğü. Masaldan hoşlanmıyorum artık dedi. Büyüdüm artık. Biraz daha büyürsen hoşlanırsın diye mırıldandı büyük baba, kapıyı sürmeledi. Destancı başı Girit üzerine masalını uydura dursun, o saatte Girit'in paşası konağında çubuğunu bir yakıp bir söndürüyordu. Keyfi kaçmıştı. İstanbul'dan da Selena Dağı'ndan da kötü haberler geliyordu. Tüm Girit'in kaptanları şaraplarına çoktan su katmışlar, danışmanlarını çağırıp toplantılara başlamışlardı. Durumu bir güzelce ölçüp biçmişler, fistanlı Rumelili Rumların, Franklerin, Moskovların kendilerini bırakıp gittiklerini görmüşlerdi. Kaptanların çok azı şimdi ikircikliydi ama onlar da yakında zor durum karşısında boyun eğeceklerdi. Girit'e boyun eğdirdim diye haber salıyordu çevreye paşa. Tek silah patlamayacak bundan böyle. Kendiliğimden iyilikle Giritlilere verdiğim imtiyazları da geri alıyorum. Yeminlerini tutmadılar çünkü. Bana baş kaldırdılar. Ama Selena Dağı'nın doruğundan silah sesleri geliyordu. Kaptan Mihal teslim olmuyordu. Silah sesleri İstanbul'dan da duyuluyor, sultan küplere biniyordu. Girit paşasına bir torba yollamıştı. Buna Kaptan Mihal'in kellesini koyup bana göndereceksin. Yoksa bu torbanın içinde kendi kellen gelecek buraya. Paşa yerinden fırlamış, torbayı alıp boynuna asmış, and içmişti. Dinim aşkı için şu gavuru kıyım kıyım kıyıp kıyma yapacağım, aşçıma dolma pişirtip Hristiyanlara ziyafet çekeceğim. Önce de Metropolit Efendi'ye, o gavur papazına çekeceğim ziyafeti. Kılıcını kuşandı, pencereye yaklaştı, karşıdaki uğursuz resmo dağlarına baktı. Sağlama mevzilenmiş gavurun dölü dedi. İyi çevirdiydim onu muntazam askerle, başı bozuklarla, ekmeğini, suyunu, cephanesini kestimdi. Kuru ekmeğe yatıyordu. Açlıktan kıvranıyordu. Durumunu haber almış, haberci salmıştı ona. Tayfasıyla, silahları, cephanesiyle al başını istediğin yere git demişti. Kimse sana dokunmayacak, söz veriyorum demişti. Ama gavurun oğlu aynı haberciyle karşılık vermişti. Şu burun deliklerimden duman çıktığı sürece bir yere gitmem. Tüm Girit boyu neyse ben eğmem. Onun verdiği söze diye basmıştı küfrü. Yok olası Girit, kahrolası Giritliler, kahrolası kara talihim diye söylendi paşa, kılıcını çıkardı. Bu kara kışta dağ doruklarında işim ne benim, o iblisi nasıl kovalarım, düşerim peşine. Biraz daha nizami askeri sevk ederim, olur biter. Büyük sarı mangala yaklaştı, el çırptı. Arap girdi içeri. Bre Süleyman dedi, hadi bana biraz rakı, birkaç da kestane al gel. Canım sıkkın bugün gene. Sultandan gelen haberi duydun mu? Arap karşılık vermedi. Mangaldaki sıcak küle kestaneleri gömüyordu diz çökmüş. Paşa yakasının düğmelerini çözdü, divana uzandı. Süleyman dedi, iyi bir söz et. Sen iyi uydurursun, becerirsin. Varsın uydurma olsun. Güzel bir söz söyle Muhammed aşkına. Uydur, zararı yok. Arap'ın dişleri parladı bembeyaz. Bugün sana öylesine güzel bir haberim var ki paşa hazretleri dedi, gönlün gül bahçesine dönecek. Söyle bire Süleyman, koca yalancı, söyle, dilin dert görmesin. Yoksa kaptan Mihal teslim mi oldu? Yok paşa hazretleri, o değil, daha da iyi, daha da hayırlı bir haberim var. Hamide Molla'yı duymuşsundur, hani avlusunda evliya yatar, falcı kadın. Bugün ona fal baktırdım, paşamızın falına bir bak hele dedim. Avlusunun orta yerinde bağdaş kurdu, eline bir kalbur aldı, torbasının ağzını açtı, baklaları saçtı içine. Baklalarla beraber çeşitli deniz kabukları, yarasa kemikleri. Eğilip üfledi, bir şeyler okudu, birden çığlığı bastı, yeldirmesini fırlatıp oynamaya başladı. Neler gördün Hamide Molla dedim. Baklalar ne söylüyor? İyi mi haberler? Toparlandı, yeniden yerine oturdu. Baklaları ayırdı teker teker parmaklarıyla. Tüm Girit'i kaplayan kocaman bir fes görüyorum dedi. Ta Garbusa'dan toplu manastıra dek. Paşayı da görüyorum. Bak şu salyangoz kabuğu işte. Babali'den ferman geliyor. Altın mühürlü, altın yazılı, altın şeritli. Sarı sarı liracıklar yolluyor ona sultanımız. Altın yaldızlı nişanlar. Yoksa kızına mı damat yapacak? Şu bizi dinleyen evliya aşkı için göremiyorum iyice burasını. Hele açık konuş Hamide Molla dedim. Nasıl olacak bu güzel işler, bu mucize? Gidip paşamıza haber versem mi? Bahşişimizi alırdık zavallım. Baklaların üstüne eğildi, karıştırdı, elini alıp yeniden saçtı. Bir daha alıp bir daha saçtı. Üçüncüsünde konuştu. Hadi git paşaya söyle, sıkmasın canını dedi. Tam da demin paşa hazretleri, siz el çırptığınızda Hamide Molla'nın avlusundan geliyordum güzel haberi vermek için. Paşa bu süre kehribar tespihiyle oynuyor, Arap'ın dediklerini dinliyordu ağzı açık. Yüzü yumuşamış, tatlılaşmıştı, dinlenmişti, gözlerini kapamıştı. Şimdi sultanın habercileri karadan, denizden sökün etmiş geliyorlardı büyük kaleye. Arkalarından da deve kervanları, kayınpederin armağanlarıyla yüklü. Torbalar dolusu sarı liralar, torbalar dolusu zümrütler, torbalar dolusu firuzeler, çuvallar dolusu Hindistan cevizi, tarçın. Bir de minnacık bir hanım sultan ipekler içinde. Şimdi beyaz bir deveden iniyor. Paşa konağının mermer merdivenlerini çıkıyor, salına salına incecik beliyle. Süleyman sözünü bitirmiş, paşa yerinden fırlamıştı uykudan uyanırcasına. Esnedi. Bitti mi Süleyman dedi, bu kadar mı hepsi? Bitti paşa efendim. Hadi öyleyse ibriği ateşe sür de bana bir köpüklü kahve pişir. Kendime geleyim. Kestaneler pişti mi? Yoksul Hamide Molla'ya bahşiş göndermeyecek miyiz? Paşa gülümsedi. Ah dedi Bre Süleyman, aklımız pek de havalandı gibime gelir. Hele dur bakalım, görelim bir. Sandığım kadar da budala değilmiş diye söylendi Arap. Suratını ekşitip ibriği ateşe sürdü. Neredeyse gün bitecek ama metropolithanede elinde dürbün hala fırtınalı Girit körfezine bakıyordu üzgün. Bugün adaya haftada bir uğrayan vapurdan Yunanistan'ın gönderdiği gizli haberci çıkacaktı. Nasıl davranmalıydı, şu zor günlerde ulus hangi yolu tutmalıydı? Dağlarda kaptanlar Osmanlı ile pazarlıklara girişmişlerdi. Direnmeleri kırılmış ama daha boyun eğmemişlerdi. Allah aşkına diyorlardı içlerinden en akıllıları. Bir kez daha silahlarımızı toprağa gömelim. Yüreklerimize taş basalım da azıcık kendimize gelelim. Yoksul anamız Yunanistan'da kendine gelsin azıcık. Önümüzde daha uzun yıllar var. Yine açarız bayrakları. Kesemediğin bileği öper gibi yapacaksın. Hayır diye direniyorlardı inatçılar. Palikaryalar ya, ya özgürlük ya ölüm. Yunanistan'a gelince kah Osmanlı'ya meydan okuyor, kah Frenklere yalvarıyordu, ayaklarına kapanıyordu. Metropolit bu iki görüş arasında ne yapacağını şaşırmıştı, hangisine ne diyecekti. Aklı ona şöyle diyordu, uslu dur, sabırlı ol. Ama yüreği, bu deli divane yürek bas bas bağırıyordu, ya özgürlük ya ölüm. Ama şükür Tanrı'ya işte bugün haberci gelecekti, Yunanistan'ın yolladığı gizli haberci, o gösterecekti işte doğru yolu. Bütün gün metropolit dürbünle denizi taramıştı. Ortalık kararmıştı. Fırtına esiyordu. Vapur görünmemişti. Sabır dedi. Yarın da Tanrı'nın günü. Bugün bitti. Yarın alırız yeni haberleri. Kiliseye inip fırtınayı durdurması için Tanrı'ya dua etti. Gecenin geç vakti fırtına dindi. Vapurdan Girit görünmeye başladı. Havada kekik kokusu vardı hafiften. Kaptan Sifaka'nın büyük torunu Kozma baş üstünde duruyor, doğduğu adanın denizinin kokusunu sindiriyordu ciğerlerini. Yalçın kayalıklar, yer yer top ağaçlar, siyah gölgeler, benekler, karşıda dağ dorukları. Karakışın göbeğinde ilkbahar günü. Tanrı kuşlara ve insanlara acımış, güneşini açmıştı ısıtmak için. Kozma boynunu uzatmış, vatanının gövdesini seyrediyordu doyasıya. 20 yıl önce buradan ayrıldığında tüysüz bir oğlandı. Yanakları, ruhu yeni yeni tüylenmeye başlamıştı. Şimdi koca bir adam olarak dönüyordu. Döndü. Yanında ufak tefek, benzi soluk bir genç kadın duruyor, o da adayı seyrediyordu. İri iri, korkulu gözlerle Girit'e bakıyordu. Girit dedi genç adam, gülümsedi, kadının omzuna dokundu yumuşak. Genç kadın irkildi. Oğlumuzu burada doğuracaksın dedi genç adam sesini alçaltarak. Artık senin vatanın burası, öbürünü unut artık dedi, sesi tatlıydı. Evet Kozmacığım dedi kadın, sustu. Sonra birden kocasının kolunu tutup sıktı endişeli. Kocasının yanında olduğunu görmek istiyordu, rahatladı. Girit boyuna yaklaşıyordu dağları, zeytinlikleri, bağlarıyla. Ta ötelerde büyük kale bembeyazdı sabahın ışıklarında. Kekik kokusu koyulaşıyordu. Gün ışığı dağ doruklarından eteklere doğru akmıştı. Yavaş yavaş düzleri aydınlatıyordu. Ağaçlar birbirinden ayırt edilmeye başlamıştı. Sabahın tatlı sessizliğinde horoz sesleri duyuluyordu. Evren uyanıyordu. Genç adam genç kadına doğru eğildi. Yalvarırım sana dedi. Az sonra baba evime gireceksin. Yüreğini sıkı tut. Ürkme sakın. Her zaman yanı başında olacağımı düşün. Karnındaki çocuğumuzu düşün. Korkma sakın. Anam melek gibi bir kadın. Evliya. Sevecek seni. Kız kardeşime gelince bilmeni isterim ki... Ne dedi genç kadın. Kocasına baktı rahatsız. 12'sine basınca bizim ihtiyar gürlemişti. Dış kapıdan dışarı adım atmak yok bundan böyle. Karşıma da çıkmayacaksın. Git gözüme görünme. İşte o günden bu yana zavallı eve kapanmıştı. Bütün gün evde oturuyor, dikiyor, örüyor, nakışlar yapıp çeyizini düzüyordu. Akşamları babam eve dönünce hemen iç odaya gidip kapanıyordu. 20'sine basınca yukarıki odanın penceresinden bir delikanlının evin önünden gelip geçtiğini görmüştü. Delikanlı kız kardeşime bakıyordu. Ertesi gün, daha ertesi gün, her gün sokaktan geçmeye başlamıştı delikanlı. Bir akşam bir komşu kadın bir pusula getirmişti delikanlıdan. Sonra başka pusulalar da gelmeye başlamıştı. Delikanlı seviyordu kardeşimi. Geceleyin bir yolunu bulsun, aşağı insindi. Görüşüp konuşsunlardı. Evlenmek istiyordu kız kardeşimle. Uzatmayalım, kız kardeşim delikanlının haline acır, bir ikindi vakti haber salar. Bu gece yarısı dış kapıda olacağım diye haber yollar komşu kadınla. Kozma susmuştu, kaşlarının arasındaki damar şişmiş, zonklamaya başlamıştı. Babasına duyduğu kin, korku ve hayranlık depreşmişti şimdi içinde. Şimdi denizden koca Girit silinmiş gitmiş, yerine korkunç bir gölge çöreklenmişti. Sus dedi genç kadın, yeter. Ağzını kapamak için elini uzattı. Hayır, her şeyi bilmeni istiyorum dedi genç adam. Gece yarısı kız kardeşim merdivenler gıcırdamasın diye yalın ayak inmişti aşağı yavaş yavaş. Babam uyanıktı. Kulaklarını dikmiş dinliyordu. Peşinden o da indi aşağı ayaklarının ucuna basa basa canavar gibi. Zavallı kız kardeşim avluya inmiş, kapıya tam elini uzatacağı anda babam saldırmış, saçlarından kavramıştı. Tırnaklarını gömmüştü boğazına, yarı baygın taşımıştı zavallıyı yukarıya, odasına. Kapıyı kilitleyip anahtarı kuşağına sokmuştu. Hiç konuşmamıştı babam. İşte o günden sonra kız kardeşim ne kapıda ne de pencerede görünmüştü bir daha, yıllar boyu. Babam Arkadi Manastırı'nda havaya uçtu. Tam 20 yıl geçti aradan. Kız kardeşimin aklı oynamıştı bir kez. Bütün gün ev işleriyle uğraşır, yemek pişirir, dikiş diker, gergef işler, zavallı hala çeyizini düzer. Uyku girmez gözüne. Sadece gece yarısına doğru odasının penceresini açar, sokaktan bir sabahçının geçtiğini görünce heyecanla bağırır. Gece yarısı oldu mu? Gece yarısı oldu mu? Kozma sustu. Kız kardeşinin sapsarı saçları, mavi gözleri, tatlı yüzü, gülüşleri, daha küçükken, ufacıkken, ayaklarının altında akıp giden kapkara deniz suyunun yüzünde bunları görüyordu. Güvertede birkaç adım yürüdü, ambara eğilip baktı. Nizamiye askerleri balık istifi uykuya dalmışlardı. Leş gibi bir koku çalındı burnuna, yüzünü çevirdi. Zavallı Girit diye mırıldandı. Elini ceketinin astarına getirdi. Orada saklıydı gizli mektup. Bir daha genç kadına yaklaştı. Yalvarırım dedi. Şimdi az sonra baba evimize girince korkma sakın. Girit durmadan yaklaşıyordu. Büyüyor, büyüyor, sallanıyor. Tehlikeli bir deniz canavarı gibi üzerlerine geliyordu. Şimdi Kozma, büyük kalenin ardında, güney yönünde insan kafasına benzeyen ünlü Yuhta Dağı'nı seçebiliyordu. Gökyüzüne dönük koskoca bir insan kafası, bağların ve zeytinliklerin üstünde sert, yokuşlu alnı, kalın kemikli burnu, koskoca ağzı, yalçın kayalıklardan, uçurumlardan oluşan sakalı. Sırt üstü uzanmış, taş kesilmiş eski bir tanrı mavi siyah, uğursuz, hafifçe doğrulmuş, sanki oradan bakıp Girit'in kaderini, alın yazısını çiziyor. Dev daha ölmedi diye düşündü Kozma. Koca dağ endişeli bakışlarını dikti. İçimde yaşayıp kımıldadıkça ölmedi daha. Ben de yaşayıp onu düşündükçe öleceği yok. Başkaları onu tutmuştur ama yaşamı benim elimde. O beni, ben de onu, birbirimizi tutuyoruz hayatta. Babasını gördü kendi içinde, yerleşmiş, kök salmıştı, ayrılmak istemiyordu. Çok kez onu yaban ellerinde anmış, andıkça da korkular almıştı benliğini. Ama hiçbir zaman babasının içinde şimdi şu an olduğu gibi böylesine bir güçle yerinden fırladığını görmemişti. Niye Girit'e döndüğümü, nasıl bir haber getirdiğimi anladı da ondan diye geçirdi aklından. Anladı durumu, yerinden fırlayıp ağzımı tıkamak istiyor. Yaman savaşçı, getirdiğim haberi ulaştırmamı istemiyor. Dört dönmeye başlamıştı Kozma öfkeli. Babasını üstünden atmak istiyordu. Düşüncesi tatlılaşsın diye genç kadına döndü. Karısı bir halat rodasının üstüne oturmuştu, baş üstünde. İri siyah gözleriyle durmadan yaklaşan kenti seyrediyordu. Venedik rıhtımını, alçacık evleri, beyaz minareleri. Kolunu kadının beline doladı, karnına dokundu. Bedeninin sıcaklığını duydu. O acayip, o yabancı bir ırka özgü nefes kokusunu içine çekti. Birden bu başı halat rodasının üstüne yatırıp öpmek geldi içinden, zorlu bir istek halinde. Tam 2 yıldan beri bu sıcacık, bu ince kemikli bedeni sarmış, sevmiş ama bir türlü doyamamıştı. Bu başka ırktan, bu uzak ülkeden gelen, üzgün, öfkeli, kahredilmiş, çilekeş babaların, dedelerin sulbundan gelen bu varlığı.